Ay battı, Steinbeck.
Ayrım 13.
Bu görevi kendin isteyip üstlendin Teğmen. Görevine sarılacak mısın sıkı sıkıya yoksa bırakacak mısın? Senin ruhsal durumunla uğraşamayız. Prickle ayağa kalktı. Sağ olun komutanım. Lancer, kıza gelince diyerek sözlerini sürdürdü. Teğmenim, istersen hızına geç, istersen kol kanat ger ona, istersen de evlen. Bunların hiç önemi yok. Buyruk verildiği zaman onu gözünü kırpmadan öldürebildiğin sürece bunların hiç önemi yok. Prickle bezgin bir sesle evet efendim dedi. Sağ olun komutanım. Bunları önceden bilmek daha iyidir. İnan bana öyledir. Şimdi git artık Teğmen. Korul hala bekliyorsa gönder içeri. Teğmen Prickle'ın kapıdan çıkışını izledi Lancer. Coral girdi içeri. O neşeli, dostu bakışlı, güler yüzlü Coral gitmiş. Yerine tüm öyle değişik, bambaşka bir adam gelmiş gibiydi. Sol kolu askıya alınmıştı. Suratı asıktı. Ekşi bir ifade kaplamıştı yüzünü baştan başa. Gözleri küçücük, cansız bir domuzun gözleri gibi kısılmıştı. Daha önce gelmem gerekirdi albay, dedi Coral. Ama işbirliğine yanaşmamanız yüzünden yapamadım bunu. Lancer, alımsadığıma göre dedi, raporunuza yanıt bekliyordunuz. Bundan çok daha fazlasını bekliyordum. Yetkili bir konuma gelmeme karşı çıktınız. Değersiz olduğumu söylediniz. Siz daha gelmeden çok önceleri bu kasabaya yerleşmiş olduğumu unuttunuz. Ayak direnmeme karşın belediye başkanını görevde bıraktınız. O olmasaydı ortalık daha da birbirine girerdi dedi Lancer. Bu bir bakış sorunudur dedi Coral. Ayaklananların başını o adam çekiyor. Lancer saçma dedi. Kendi halinde biri o. Coral sağlam eliyle sağ cebinden kara kaplı bir defter çıkardı. Defteri parmaklarıyla aralayarak benim de haber kaynaklarım olduğunu dedi. Buraya sizden çok daha önce gelmiş olduğumu unutuyorsunuz albay. Belediye başkanı Orda'nın bu topluluktaki her olayla ilişkisi olduğunu bildirmek zorundayım size. Teğmen Thunder'ın öldürüldüğü gece cinayetin işlendiği evdeydi. Teğmen'i öldüren kız dağa kaçtığında onun akrabalarından birine sığındı. Kızın izini oraya kadar sürdüm ama da yakalayamadım. Ne zaman birileri kaçsa Orda'nın bundan haberi oluyor. Üstelik onlara yardım ediyor. Bu küçük paraşütler konusunda bile rolü olduğundan kuşkulanıyorum. Lancer sabırsızlıkla ama bunu kanıtlayamazsınız dedi. Hayır dedi Coral, kanıtlayamam. İlkini kesin olarak biliyorum. Bundansa kuşkulanmıyorum yalnızca. Belki artık söyleyeceklerime kulak verirsiniz. Ne öneriyorsunuz? Bu öneriler albay salt öneri olmaktan biraz daha ötede. Orada tutsak alınmalı. Yaşamı da bu topluluğun olay çıkarmamasına bağlı olmalı. Yaşamı tek bir dinamit çubuğundaki basit bir fitil parçasının alevlendirilmesine bağlı olmalı. Elini yeniden cebine soktu Coral. Küçük katlanmış bir kitapçık çıkardı. Kitapçığı tek eliyle sallayarak açtı. Albay'ın önüne koydu. Merkezin raporuna verdiği yanıt bu efendim. Okuyunca bir takım yetkilerle donatılmış olduğunu anlayacaksınız. Lancer kitapçığa bakıp durgun bir sesle ''Benim üstüme çıktınız öyle değil mi?'' dedi. Coral'a gözlerinde açık bir hoşnutsuzlukla baktı. ''Yaralandığınızı duydum. Nasıl oldu bu?'' ''Sizin Teğmen'in öldürüldüğü gece benim de yolumu kestiler.'' dedi Coral. ''Devriyeler kurtardı beni. O gece birkaç kasabalı benim teknemle kaçtı. Şimdi albay, belediye başkanı Orda'nın tutsak alınmasını daha sert biçimde dile getirmeme gerek var mı?'' ''Lancer, adam burada zaten kaçmış falan değil ki.'' dedi. ''Daha nasıl tutuklayacağız onu?'' O anda uzaklarda bir patlama sesi duyuldu. İkisi de sesin geldiği yere dönüp baktılar. Coral, ''İşte albay.'' dedi. ''Görüyorsunuz.'' Lancer istifini bozmadan ''Öneriniz nedir?'' diye yineledi. ''Söyledim ya, herhangi bir ayaklanma girişimine karşı Orda'nın yaşamı konmalı ortaya. Yine de ayaklanırlar, biz de Orda'nı kurşuna dizersek ne olacak? O zaman sıra ufak tefek doktora gelir. Resmi bir konumu yok ama kasabada başkandan sonra onun sözü geçer. Ama resmi bir görevi yok ki o adamın. Halkın güvenini kazanmıştır. Peki onu kurşuna dizdiğimizde ne olacak?'' O zaman yetki tümüyle elimize geçecek. Ayaklanma bastırılmış olacak. Önderleri öldürdüğümüzde ayaklanma bastırılmış olur. Lancer alaycı bir sesle ''Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Böyle olması gerekir.'' Lancer yavaş yavaş başını salladı. Sonra da ''Nöbetçi!'' diye seslendi. Kapı açıldı. Eşikte bir asker göründü. ''Çavuş!'' dedi Lancer. ''Belediye başkanı Orda'nın tutuklanmıştır.'' Doktor Winter da tutuklanmıştır. Orda'nın başına nöbetçi dik, sonra da Winter'ı getir buraya. Nöbetçi, baş üstüne komutanım dedi. Lancer başını kaldırıp koluna baktı. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur dedi. Ne yaptığınızın iyice ayrımında olduğunuzu umarım. 8. Bölüm. Küçücük kasabada haber hızla yayıldı. Kapı önlerinde fısıltılarla, kaçamak anlamlı bakışlarla kulaktan kulağa dolaşıyordu haber. Belediye başkanı tutuklanmış. Sonra da kasabayı ağırbaşlı bir coşku kaplamıştı. Durgun ama yeğen bir coşku. İnsanlar birbirleriyle baş başa verip konuşuyor, sonra herkes kendi yoluna ayrılıyordu. Yiyecek almaya gidenler bir an için dükkancıya doğru eğiliyor, karşılıklı bir iki sözcük fısıldaşıyorlardı. Halk kasaba dışına ormanlara gidip dinamit arıyordu. Karda oynarken dinamit bulan çocuklara bile belli yönergelere uyma zorunluluğu getirilmişti. Paketleri açıyorlar, çikolataları yiyorlar, sonra da dinamiti kara gömüp ana babalarına dinamiti gördükleri ve gömdükleri yeri bildiriyorlardı. Kasabanın çok çok uzaklarında bir adam dinamiti alıp kullanım yönergesini okuduğunda bakalım çalışacak mı dedi kendi kendine. Çubuğu kara dikip fitili yaktı, sonra koşarak uzaklaşıp saymaya başladı. Ama çok hızlı saymıştı. Dinamit patladığında 68'e gelmişti. Çalışıyor, çalışıyor diyerek hemen başka dinamit çubuklarını araştırmaya koyuldu. Sanki bir işaret verilmişçesine halk evlerine çekiliyor, kapılar kapanıyor, sokaklar bir anda sessizliğe gömülüyordu. Madende askerler ocağa giren madencileri teker teker tepeden tırnağa araştırıyordu. Askerlerin de sinirleri gerilmişti. Kabalaşmışlardı. Madencilerle çok haşin biçimde konuşuyorlardı. Madencilerse onlara donuk gözlerle bakıyorlardı. Ama gözlerinin gerisinde yabanıl bir coşku parıltısı ışıldıyordu. Belediye başkanı konağının konuk odasındaki masanın üzeri temizlenmişti. Belediye başkanı Orda'nın yatak odasına açılan kapının önüne bir nöbetçi dikilmişti. Eni ocağın önünde diz çökmüş, ateşe küçük kömür parçaları yerleştiriyordu. Belediye başkanının kapısına dikilmiş duran nöbetçiye baktı başını kaldırıp. ''Ne yapacaksınız ona?'' dedi hırçın bir sesle. Asker karşılık vermedi. Dış kapı açıldı. Doktor Winter'ı kolundan tutan bir asker girdi içeri. Doktor Winter'ın ardından kapıyı örttü, kapının yanına dikildi. Doktor Winter... ''Merhaba Eni'' dedi. ''Ekselansları nasıl?'' Eni yatak odasını göstererek ''Orada, içeride.'' ''Hasta falan değil ya'' dedi Doktor Winter. ''Hayır, hasta gibi görünmüyor'' dedi Eni. ''Bakalım burada olduğunuzu haber verebilecek miyim?'' Nöbetçi yaklaşıp buyururcasına ''Ekselanslarına Doktor Winter'ın geldiğini söyle, anladın mı?'' dedi. Nöbetçi ne bir yanıt verdi ne de yerinden kımıldadı. Ama arkasındaki kapı açıldı o anda. Belediye başkanı oradan duruyordu eşikte. Nöbetçiyi aldırmaksızın yanından geçip odaya girdi. Nöbetçi bir an için onu odaya sokmayı düşündü. Ama sonra vazgeçip kapının yanındaki yerine döndü. Oradan sağ ol Eni dedi. Buralardan çok uzaklaşma olur mu? Gerek duyabilirim sana. Eni baş üstüne efendim uzaklaşmam buradan dedi. Hanımefendi iyi mi? Saçını düzeltiyor. Onu görmek istiyor musun Eni? ''Evet efendim'' dedi Eni. Sonra nöbetçinin yanından sürtünürcesine geçip yatak odasına girdi, kapıyı örttü. ''Oradan bir isteğin mi var doktor?'' dedi. Winter'ın yüzünde iğneleyici bir gülüş belirdi. Omzunun üzerinden muhafızını göstererek ''Şey'' dedi, ''Sanırım tutuklandım. Bu arkadaş getirdi beni buraya.'' ''Oradan anlaşılan bu kaçınılmazdı'' dedi. ''Şimdi ne yapacaklar dersin?'' İki adam uzun bir süre birbirlerine baktılar. İkisi de birbirinin ne düşündüğünü biliyordu. Sanki uzun zamandır konuşuyormuşçasına sözlerini sürdürdü Orden. Biliyorsun, istesem de durduramazdım. Biliyorum dedi Winter ama onlar bilmiyorlar. Aklından geçen bir düşünceyi anlatmaya başladı sonra. Çok dakik insanlar dedi. Zamanı da geldi artık. Tek bir önderleri, tek bir başları olduğu için bizim de onlar gibi olduğumuzu sanıyorlar. 10 kişinin başı uçurulduğunda sonlarının geleceğini biliyorlar. Ama biz özgür insanlarız. Kaç kişiysek o denli de başımız var. Zor zamanlarda aramızdan mantar gibi önder biter bizim. Orden elini Winter'ın omzuna koydu. Sağ ol dedi. Bunu ben de biliyordum. Ama senden de duymak hoşuma gidiyor. Küçük halkımız yenilmeyecek öyle değil mi? Winter'ın yüzünü araştırdı merakla. Doktor hayır yenilmeyecek diyerek güvence verdi ona. Gerçekten de dışarıdan gelen yardımla daha da güçlenecekler. O da bir an için sessizliğe gömüldü. Nöbetçi yavaşça duruşunu değiştirdi. Tüfeği düğmesine çarpıp şakırdadı. Orden seninle açık konuşabilirim doktor dedi. Sanırım bir daha da konuşma olanağı bulamayacağım. Aklımdan küçük, utanılacak şeyler geçiyor. Öksürerek dimdik duran askere göz attı. Ama asker de konuşulanları işittiğine ilişkin en ufak bir belirti bile yoktu. Ölümümü düşünüyordum. Olayların doğal akışını izleyecek olurlarsa beni öldürmeleri gerekiyor. Sonra da seni öldürmeleri gerekecek. Winter ses çıkarmayınca öyle değil mi diye sordu. Evet, sanırım öyle. Winter yaldızlı koltuklardan birine doğru yürüdü. Tam oturacakken döşemesinin yırtık olduğunu anımsadı. Oturacak yeri sanki onaracakmışçasına parmaklarıyla okşadı. Sonra yırtık olduğu için özen göstererek oturdu koltuğa. Ordon konuşmasını sürdürdü. Biliyorsun, korkuyorum. Kaçmanın, kurtulmanın yollarını düşünüp durdum. Kaçmayı düşünüyorum. Yaşamı bağışlamaları için onlara yalvarmayı düşünüyorum. Bu düşünceden de utanıyorum. Winter başını kaldırıp ama yapmadım bunu dedi. Hayır, yapmadım. Yapmayacaksın da. Ordon duraksadı. Hayır, yapmayacağım. Ama düşündüm yapmayı. Winter yumuşak bir sesle herkesin bunu düşünmediğini nereden bilebilirsin ki dedi. Benim de bunu düşünmemiş olduğumu nasıl bilebilirsin? Seni tutuklamalarının nedenini çok merak ediyorum dedi Ordon. Sanırım seni de öldürmek zorunda kalacaklar. Ben de öyle sanıyorum dedi Winter. Baş parmaklarını birbirinin üzerinde döndürmeye başladı. Parmakların dönüşünü izliyordu. Sen de biliyorsun. Ordon bir an sustu, sonra biliyorsun doktor dedi. Küçük bir adamım ben. Burası da küçük bir kasaba. Ama küçük insanlar da büyük bir ateşe dönüşebilecek bir kıvırcım olmalı. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Canımı kurtarabilmenin tüm yollarını düşündüm. Sonra bunların hepsi silinip gitti. Şimdi arada sırada bir tür kıvanç duyuyorum. Sanki olduğumdan daha büyük, daha iyi bir insanmışım gibi geliyor bana. Ne düşündüm biliyor musun doktor? Düşündüğünü anımsayarak gülümsedi. Okulda Sokrat'ın savunmasını anımsıyor musun? Sokrat'ın sözlerini anımsıyor musun? Belki şöyle diyecek biri bana. Peki Sokrat, seni böyle ölüme sürükleyecek bir yaşam sürmekten utanç duymuyor musun? Bu adama şu yanıtla doğru karşılık verebilirim. İşte orada yanılıyorsun. Bir adamın değeri ne denli az olursa olsun, ölür müyüm, kalır mıyım diye düşünmemelidir o adam. Doğru mu, yanlış mı yaptığını düşünmelidir yalnızca, dedi. Ve Ordon durakladı, anımsamaya çalışıyordu. Doktor Winter biraz heyecanlanmış, oturduğu yerde öne doğru eğilmişti. Ordon'un kaldığı yerden devam etti. İyi bir adam gibi mi, yoksa kötü bir adam gibi mi davrandığını düşünmelidir yalnızca. Tam olarak anımsayabileceğini sanmam. Hiç iyi bir öğrenci olmamıştın sen. Suçlamada da beceriksizsin. Ordon yavaşça kendi kendine güldü. Bunu da anımsıyorsun ha? Evet dedi Winter coşkuyla. Hem de çok iyi anımsıyorum. Tüm bir dizi ya da bir sözcüğü unuturdum hep. Bitirme sınavıydı. Öylesine heyecanlanmıştın ki gömleğinin arkasını pantolonuna sokmayı unutmuştun. Gömleğinin kuyruğu dışarıdaydı. Sana bakıp gülmelerine şaşırmıştın.
Ayrım sonu.